İşimize yeni katılmış arkadaşlardan dolayı ben şöyle dersin seyrini önce bir özetlemek istiyorum izin verirseniz. İlk dersimizde bütün bir evrenin, bütün bir varlık aleminin insanoğlunun hizmetine verilmek üzere yaratıldığını, insanların ve cinlerin ise kulluk için yaratıldığını, Allah-u Teala'nın insanlardan kulluk istemesinin manasının ise zorlayıcı, icbar edici, mecbur kılıcı, karşı konulmaz bir gücün kendi yarattığı ve kendisine karşı koyma gücü olmayan insanlara bir takım vazifeleri dikte ettiği, o vazifelere insanları mecbur ettiği anlamında olmadığını, yaratmakla lütufta bulunan Allah-u Teala'nın bize kulluğu emretmesiyle de bize lütufta bulunduğunu, zira kulluğun da neticesinin kulların kendisine dönük olduğunu, bizlerin kulluğu Allah'a fakat sonucu bizlere olduğunu, bu mantığı anlamak için de genişletmek üzere kulluğun ulaştıracağı neticelerden birisi olan Bakara suresindeki bir ayeti ele almıştık. Estağfirullah. Ya eyyühennâsu ubudû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn ayeti kerimesine işaret etmiştik ki bu ayeti kerimede bütün bir insanlığa sesleniyordu Allah-u Teala. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekilerini yaratan Rabbinize kulluk edin ki müttakilerden olasınız. Takva kelimesini lügat anlamı itibariyle, şer'i anlamı itibariyle irdelemiştik. Kulluk takvayı doğuracaktı demiştik ve dersimizin adını da takva koymuştuk. O günden itibaren de takvanın ne anlama geldiğini, ta o baştan koyduğumuz kulluğun sonucunun da kullara dönük olduğunu ispat açısından takvanın ne olduğunu, takvanın doğurduğu neticelerin nereye gittiğini ki işlediğimiz derslerden birisinde, geçen haftaki derste, takvanın doğurduğu sonuçlardan birisinin eğer siz Allah'a takva sunarsanız, hakkıyla müttaki kullar olursanız Allah size Furkan verir ayetini irdelemiştik. Bu Furkan'ın ne anlama geldiğini, Furkan'ın kulun hayatında ne tür neticeler doğurduğunu açıklamaya çalışmıştık. Bugün ise Allah izin verirse yine takvanın doğurduğu neticelerden birisi üzerinde duracağız ki bu akşamki dersimize mesnet teşkil eden ayetler Talak suresi 2. ayetin sonu ve 3. ayetin sonundaki ifadelerdir. 2. ayetin sonunda eğer siz Allah'tan ittika ederseniz Allah size bir çıkış yolu gösterir. 3. ayette ise eğer siz müttakiler olursanız Allah sizin işlerinizde size kolaylık verir. Bu akşam inşallah takvanın doğurduğu neticelerden birisinin de zorluklar karşısında müttaki insanın kurtuluşa ereceği, olayların karıştığı, fikirlerin bulandığı yerde takva ehli insanlara Allah'ın mutlaka bir çıkış yolu, her zorluktan bir çıkış yolu göstereceğidir. Şimdi bu etki nasıl cereyan eder? Onu Allah izin verirse bu akşam biraz irdelemeye çalışacağız. Ha, yeni gelen arkadaşlar için önemlidir. Aktarmam gereken bir not da şudur. Bu dersimizde Allah rahmet eylesin, Üstad Mutahhari'nin ilminden yararlanmak üzere, onun eserlerinden yararlanmak üzere buraya geliyorum. Allah ona rahmet eylesin. Onun da ruhu için bir salavat buyurun inşallah.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Üstad zorlukları ikiye ayırıyor. Dünyadaki insanın karşılaşabileceği zorlukları ikiye ayırıyor. Birincisi irademiz dışında cereyan eden zorluklar. Uçağa binmişsiniz, uçmuşsunuz, havadasınız. Hiçbir dayanağınız, hiçbir mesnediniz, hiçbir tutunacağınız dal yoktur. Uçak arızalanmıştır. Düşeceksiniz. Veya gemiye binmiş, açılmışsınız, denizin ortasındasınız. Deniz alabora oluyor, fırtına kopuyor, batacaksınız. Yani insanın iradesinin dışındaki bir olgu. İkincisi insanın iradesiyle meydana gelen zorluklar. Üstad diyor ki bu Talak suresindeki sözü edilen, eğer siz Allah'tan hakkıyla ittika ederseniz Allah size bir çıkış yolu gösterir. Veya 3. 4. ayetteki, eğer siz Allah'tan ittika ederseniz Allah sizin zorluklarınız karşısında size kolaylık verir. Deki zikredilen zorluklar birinci türden zorluklar mıdır? İkinci türden zorluklar mıdır? Öncelikle buranın açıklığa kavuşması lazım. Birinci türden zorluklar hakkında Kur'an-ı Kerim'de açık bir beyan yoktur. Fakat İmam Ali Aleyhisselam'dan gelen Nehcül Belağa'daki bir hadisten yola çıkarak diyor ki İmam Ali Aleyhisselam, eğer siz müttakiler olursanız her ne kadar fitneyle yüz yüze gelirseniz geliniz, Allah mutlaka size bir kurtuluş kapısı açar. Bütün olaylar, bütün karışıklıklar üstünüze yürüse de siz mutlaka oradan bir çıkış yolu bulursunuz. İmam Ali Aleyhisselam'ın dilinden cari olan bu ifadeler içerisindeki fitne kelimesini öne çekerek Üstad diyor ki fitne genellikle toplumsal karışıklıklarda kullanılır. Ayrıca ben ilave ediyorum. İrade dışı başımıza gelen musibetler ve zorluklar daha çok bela kelimesiyle Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmektedir. Dolayısıyla Nehcül Belağa'daki fitne kelimesini öne çeker ve Kur'an-ı Kerim'deki irade dışı zorluklar hakkında daha çok bela kelimesi kullanıldığını nazara alırsak, Talak suresindeki takvaya bağlı olan kolaylıklar veya takvasızlığa bağlı olan zorluklardan iradi zorluklar, toplumsal, ailevi ve ahlaki zorlukların kastedildiği rahatlıkla anlaşılabilir. Ama şu da yadsınamaz. Birinci türden zorluklar hakkında duanın etkin olabileceğini de yadsıyamayız. Duanın etkili olacağını yadsıyamaz isek eğer, müttaki birinin duasıyla müttaki olmayan birinin duasının doğuracağı etkileri göz önünde bulundurursak eğer, takvalı insanın duasının bereketiyle birinci anlamda söylediğimiz zorluklarda da takvanın etkisinin olabileceğini göz önünde bulundurabiliriz. Fakat asıl etki alanı ikinci anlamdaki irade dahilindeki müşkilatlar ve zorlukları alabiliriz. Şimdi bu kadar cümleden de anlaşılıyor ki yine takvanın, ki takvanın bir öncesi neydi? Kulluktu. kulluğun olmadığı yerde takva yoktur. Evvelen bir de kulluk vardır. O kulluk takvayı doğuracaktır. Ve takva da bir takım neticeler doğuruyor. Ve bu neticelerden birisi de insanı abundene eden, insanı şoke eden, insanı çaresizliğe iten, insanı endişeye iten, insanı umutsuzluğa iten zorluklardan Allah o insana bir çıkış yolu gösteriyor. Bu Allah'ın bir vaadi gibidir. Veya insana bir kolaylık ihsan ediyor. Bu Allah'ın bir vaadidir ve takvanın doğurduğu bir neticedir. Bu açıdan da yine baktığımız zaman takvanın neticesi insanın kendisine dönüktür. Her günah bir karanlıktır. Her müşkülat karanlıkta meydana gelir. Fiziki olaylarda da yine öyledir. Aydınlıkta engebeli arazide yürüyen bir insanın düşüp elini kolunu kırma riskiyle karanlıktayken engebeli arazide yürüyen bir insanın düşüp kolunu bacağını kırması riski aynı değildir. Kur'an-ı Kerim mantığında her günah bir zulümdür, bir karanlıktır. Takva ise günahsızlık nispetinde elde edilen bir olgudur. Kişi müttaki olduğu nispetle aydınlık sahibidir, nur sahibidir. Günahsızlığı nispetinde nur sahibi olan bir insanın gerek ailevi olsun, gerek iktisadi olsun, gerek ahlaki olsun, gerek toplumsal olsun, kaza yapması, kaza geçirmesi, sıkıntıya düşmesi sahip olduğu nur nispetinde azalacaktır. Veya günahın nispetinde çoğalacaktır. Dolayısıyla takva mümin kullar için, Müslim kullar için vazgeçilmez bir hedef, vazgeçilmez fethedilmesi gereken bir kale gibidir ki daha önceki derslerimizde yine İmam Ali Aleyhisselam'ın dilinden cari olarak şunu söylemiştik ki İmam Ali Aleyhisselam takvayı kaleye benzetmişti. İnsanları her türlü riskten koruyan bir kale gibidir. Her kim ki o kaleye sığınırsa her türlü riskten korunur. Günah nispetinde insan karanlığa duçar olur. Günahtan uzaklaşmak yani kendisini korumak, müttaki olmak nispetinde ise aydınlık sahibi olur. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası uzun uzadıya anlatılmıştır. Ve bir sure bu olaya tahsis edilmiştir. Yusuf Aleyhisselam bin bir çileye maruz kalmıştır. Çocukken kardeşleri tarafından kıskanılmıştır. Kardeşler arasındaki kıskançlığın doğurduğu sıkıntı, harici herhangi bir sıkıntıya ihtiyaç bırakmayacak derecede bir sıkıntıdır. Allah hepinizin evlatlarına hayırlı ömürler versin. Hepiniz bunu müşahede etmektesiniz. Kardeşler arasındaki kıskançlık, kıskanan kişi aleyhine, kıskanılan kişi aleyhine, kıskanan kişi aleyhine de çok ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Bu sıkıntılar yetmiyormuş gibi kuyuya atılmıştır. Bir çocuğun kuyuya atıldığı zamanki hissedeceği şeyleri, içine düşeceği psikolojiyi tahayyül etmek lazım. Tahayyül edebilir miyiz onu bilmiyorum. Ve daha sonra bir şekilde kuyudan çıkarılır. Ve bir köle olarak pazarlarda satışa sunulur. Ve çocuk bunların hepsini yaşar. Bunlar da psikolojik açıdan çocuk yaştaki birisini çok ciddi manada sarsacaktır. Anadan, babadan, kardeşlerden uzak düşmüş. Hiç tanımadığı insanların elindedir. Çarşı pazardadır. Köle olarak satılmaktadır. O da yetmez. Yetiştirildiği sarayda gençliğin zirvesinde olduğu bir yaşta şehvetin doğup doğduğu bir yaşta toplumun en önde gelen kadını ona kötü bir iş teklif etmektedir. Ve bu genç, şehvetin doruğunda olan bu genç, Allah'a sığınırım diyerek reddetmektedir. Ve daha ileri gider, tehdide uğrar. Ya bunu kabul edersin ya da zindana atılırsın. Rabbi ile münacata girer ve der ki, ey Allah'ım, onların benden istediği şeylerdense zindan benim için daha hayırlıdır. Şimdi bu sözünü ettiğim her aşamada Yusuf aleyhisselam takvaya sarılmıştır. Nefsini kötülüklerden korumuştur, günahtan korumuştur. Zindana atılır, yıllarca zindanda kalır. Ve daha sonra zindandan çıkar, Mısır'ın aziz olur. Kıssa sonlanınca Allah-u Teala der ki, işte Allah sakınanları sonsuz, hesapsız anlamda mükafatlandırır. Bütün bir surenin, bütün bir hikayenin sonu bu cümleye bağlıdır. Siz takva açısından sınandığınız her yerde, ki bu her yerin içine daha fazla para kazanma ihtimalinizin olduğu yer, bir yalanla daha fazla para kazanma ihtimaliniz var. Ama siz o daha fazla parayı elinizin tersiyle itiyor, yalanı söylemiyorsunuz. Bir güzel kadın size teveccüh ediyor. Bir evet demenizle o güzel kadınla beraber olma imkanınız var. Takvaya sarılıyorsunuz, elinizin tersiyle itiyorsunuz. Veya birisiyle bir muhalefete düşüyorsunuz. Aranızda tartışma çıkıyor. Bir yumrukla tepeleme gücüne sahipsiniz. Takvaya sığınıyorsunuz. Ve belki de orada mağdur duruma düşebiliyorsunuz. Eşiniz sizin tepenizi attırıyor, sigortanızı attırıyor. Güçlüsünüz, kuvvetlisiniz. Bir silleyle aşağı indirme gücünüz var. Takvaya sarılıyorsunuz. Eşinizin karşısında sükut ediyorsunuz. Çocuğunuz, bu örnekleri genişletebilirsiniz. Bu manada takvayla sınanabildiğimiz her yerde takvadan yana tavır aldığımız sürece Allah ruhi anlamda bizi kemale erdi. Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi somut resimle anlatma biçimidir Kur'an-ı Kerim'in. Takvaya sarılanın akıbetinin, hem dünyevi akıbetinin hem de uhrevi akıbetinin ne olacağını bize resmetmesi açısından manidar bir suredir. Buna benzer bir sahneyi Kerbela'da görüyoruz. İmam Hüseyin aleyhisselam birer birer yarenlerini kaybetmiştir. Ciğerparelerini kaybetmiştir. Kendi evlatları gibi olan abisi Hasan'ın evlatları. Kardeşi Ebu'l-Fez. Bel kemiği gibi. İmam Hüseyin'in bel kemiği. Ayakta durmasına vesile olan yiğit kaybedilmiştir. Karşıda güçlü bir ordu vardır. İmam Hüseyin'in arkasında eşi, kız çocukları ve kadınlar vardır. Bir de hasta kardeşi, Allah'ın bir mucizeyle onun korumaya aldığı kendisinden sonraki ilahi emanetçi İmam Seccad Aleyhisselam vardır. Önde ölüm var, arkada himayeye muhtaç insanlar var. Vedalaşma vakti gelmiştir. Ölüme gidecektir. Kardeşi Zeynep'e der ki, bacım ben gidiyorum. Benden sonra sakın makamınıza ve vakarınıza halel getirici davranışlarda bulunmayın. Bilin ki siz kurtulacaksınız. İzzetinize halel gelmeyecek. Makamınıza halel gelmeyecek. Sakın ağlayıp dövünmeyin. Size yakışmayacak şeylerde, davranışlarda bulunmayın. Vallahi sizin düşmanlarınız kısa zamanda cezalandırılacak ve hepsi helak olacaklar. Ve ahirette de zaten onların durumu malumdur. Akibet müttakilerindir demeye getiriyor kısacası. Burada İmam Hüseyin'in müttaki olan, geride bıraktığı müttaki olan eşinin, hanımlarının, çocuklarının takva sayesinde korunacağını, Allah'ın onların takvasıyla onları bereketlendireceğini ve onları koruyacağını, onların izzetlerine bir halel gelmeyeceğini haber veriyor. Hatta bazı müfessirler Yusuf aleyhisselam olayları yaşayıp Mısır'ın azizi olduktan sonra, yani hikaye sona erdikten sonra, işte Allah müttakileri böyle mükafatlandırır noktasına geliyor. Burada ise İmam Hüseyin geride kalanların geleceğine dair haber veriyor ki siz mutlaka kurtulacaksınız. Hikaye tamamlanmamış. Geride kalanlar için hikaye daha yeni başlıyor. Esir düşecekler. Şam'a götürülecekler. Semersiz, eğersiz bineklere bindirilerek götürülecekler. Çarşı pazar teşhir edilerek götürülecekler. Ve Yezid'in huzuruna çıkarılacaklar. Hikaye daha yeni başlıyor. Hikayenin sonucundan haber veriyor. Sakın diyor şey yapmayın. Umutsuzluğa kapılmayın. Mutlaka siz kurtulacaksınız. Ve kendisi ilahi aşka doğru kanat çırpıyor ve gidiyor. Bu yakin Zeynep'in kulağından giriyor ve ruhunda öyle bir etki bırakıyor ki o andan itibaren hiçbir kadının, hiçbir çocuğun tahammül gösteremeyeceği çilelere maruz kalmasına rağmen ruhiyelerinde hiçbir sarsılma olmuyor. Ziyad'ın sarayında dimdik duruyor. Kılıçlar enselerinde. Şam'a gidiyor. İmam Hüseyin'in Kerbela'daki arz ettiği o metanet, o yakini Zeynep Yezid'in karşısında sergiliyor. Orada da Zeynep diyor ki ey Yezid, elinden gelen ardına koma. Vallahi bizim zikrimizi unutturamayacaksın. Vallahi bizim vahyimizi söndüremeyeceksin. Burada da yine yakin var. Yani zalim bir sultanın karşısında. Sen esirsin. Neye dayanarak sen söylüyorsun? Elinden gelen ardına koyma. Bizim zikrimizi söndüremeyeceksin. Bizim vahyimizi, yani bizim evimize inen vahyin önünü alamayacaksın. Bu bir yakin meselesidir. Bu yakine ancak takvayla ulaşırız. İleriki derslerimizde buraya tekrar döneceğiz. Bütün buralardan anlıyoruz ki takvanın da merhaleleri var. Takvanın da dereceleri var. Nasıl ki insan günahsızlık nispetinde takvaya ulaşacaksa, takvası nispetinde kemale ve keramete ulaşacaktır. Estağfirullah. Ya eyyühen nasu inna halagnakum min zekerin ve unsa ve ceannakum kabaile لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Galiba bir kelimesini şu anda hatırlayamadım. Şuuben ve kaba ile لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ Allah katındaki en kerametliniz, en takvalı olanınızdır. Buradaki ifadeden de takva nispetinde insan keramete ulaşır. Burada da takvanın derecelerinin 10 derece müttaki olanda 10 derece keramet olur. 20 derece müttaki olanda 20 derece keramet olur neticesini çıkarabiliriz. Hüseyin'in Kerbela'daki duruşunda takva ötesi bir takva ve onun doğduğu bir keramet. Yezid'in sarayında Hazreti Zeynep'in sergilediği o duruş takvanın zirvesi ve kerametin zirvesidir. Bu Hazreti Zeynep selamullahi aleyha'nın beyanından siyasal ve politik bir çıkarım söz konusu. İki düşman karşılıklı konuştuğu zaman aralarındaki kullanılan ifadeler birbirlerinin arasındaki husumetin illetini ortaya çıkarır, sebebini ortaya çıkarır. Rahat anlaşılsın diye hemen hemen hepimizin yaşadığı Türkiye'den bir olaya dikkat çekmek istiyorum. Adapazarı mıydı, İzmit miydi? Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olduğu dönemde bir miting mi vardı, ne vardıysa? İzmit miydi? İzmit. Birisi çıktı Kur'an-ı Kerim elinde, sizi Allah'ın hükmüne davet ediyorum dedi, hatırlıyor musunuz? Evet. Ve adamı meczup diye derdest etti, götürdüler. Beni ilgilendiren kısmı bu kadar. Yani o kişi neydi, ne değildi falan, orasıyla ilgilenmiyorum ama yarın tarih kitaplarında insan bu sahneyi okuduğu zaman şunu rahatlıkla anlar mı? Süleyman Demirel Allah'ın hükmüyle hükmetmiyormuş. Doğru mu? Çünkü karşıda birisi diyor ki sizi Allah'ın hükmüne davet ediyorum. Ha öyleyse diğer muhatabın diğer tarafı devleti temsil eden birisi. Ha bunlar Allah'ın hükmüyle hükmetmiyormuşu rahatlıkla anlayabiliriz. Şam sarayında, Yezid'in sarayında peygamber evladı bir hanımefendi Yezid'e diyor ki elinden gelen ardına koma. Vallahi zikrimizi söndüremeyeceksin. Unutturamayacaksın. Ve vahyimizi söndüremeyeceksin. Bu ifadelerden karşı tarafın maksadı anlaşılır mı, anlaşılmaz mı?
Anlaşılır.
Yezid'in maksadı Ehl-i Beyt'in zikrini daha sonraki nesiller tarafından hatırlanılmasını önlemekmiş. İkinci hedefi vahyin önünü almakmış. Vahyi söndürmekmiş. Vahyin evinin evladı da diyor ki hayır sen bunu yapamayacaksın. Yezid buna müyesser olabildi mi? Ehl-i Beyt'in adını unutturabildi mi?
Unutturamadı.
Yıl 2011. Türkiye Cumhuriyeti Düzce vilayetindeyiz. Ehl-i Beyt'in adını zikrediyoruz.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Bugün yeryüzünün hemen hemen her yerinde günde 5 vakit bütün bir alemin Rabbi olan Allah'ın adıyla beraber Ehl-i Beyt'in şahı olan Muhammed'in adı zikredilmektedir.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Ve işin garibi Yezid ve babasının oluşturduğu iktidar biçimindeki otoritelerin ve o otoritelerin oluşturduğu İslami kültürün hakim olduğu coğrafyalarda da günde 5 kere Muhammed'in adı zikrediliyor.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Ve biz yine Düzce'de 2011 yılında Allah'ın vahyinin bereketiyle konuşuyoruz. Kulluğun ne anlama geldiğini, takvayı doğuracağını, takvanın ne anlama geldiğini Allah'ın vahyinin ışığı altında konuşuyoruz. Ne Ehl-i Beyt'in zikrine bir şey yapabildiler, ne de Allah'ın vahyine bir şey yapamadılar. Zalimlikleri yanlarına kar kaldı. Hem dünyalarını helak ettiler ki biliyorsunuz Yezid çok kısa bir müddet sonra rezil bir şekilde bu dünyadan göçtü. Hem Kerbela'daki katiller kısa bir müddet sonra vahşice öldürüldüler. Hepsi öldürüldü. Hiçbirine dünya da kalmadı. Dünya da yar olmadı. Evet. Allah bizi Ehl-i Beyt aleyhisselamın nuruyla nurlandırsın. Amin. Düşmanlarının şerrinden bizi ve bütün İslam ümmetini halas eylesin. Amin. Takvanın doğurduğu neticelerden biri olan müşkülatlardan kurtulmaya dair birkaç tane somut örnek vermeye çalışacağım. Toplumsal zorluklardan biridir. Trafik kazaları. Hele şu son günlerde iyice hemen hemen her gün haberlere konu oluyor. 4 gün önce bile 11 kişi öldü bir yerde. 3 kişi, 2 kişi, 5 kişi her gün trafik kazasından insanlar ölüyor. Trafik kazaları artınca televizyonda da fikir sahibi insanlar tahliller yapıyorlar, yorumlar yapıyorlar. Geçenlerde bir tanesine tanık oldum. Araba kullanmasını bilmiyor bu insanlar diyor ya. Araba kullanmasını bilmeyenlere diyor ehliyet veriyorlar. Vermeyeceksin bunlara ehliyet diyor. Siz bana söyleyebilir misiniz? Bugün ehliyet sahibi olmuş kaç kişi hatalı sollama yaptığını bilmeden sollar? Bu araba kullanmayı bilmemek midir? Yok. Hatalı sollama yapan herkes hatalı sollama yaptığını biliyor. Hız aşımıyla kaza yapan herkes yanlış yaptığını biliyor. Bir viraja hızlı giren herkes hata yaptığını biliyor mu bilmiyor. Biliyor. Viraja hızlı gidilmez. Şimdi burada demek ki problem trafik kurallarını bilmeyen insanlar trafikte seyrediyor değil. Veya yolların fiziki şartları yeterli değil diyorlardı eskiden. Son dönemde ülkemizde birçok yol artık duble yol diyorlar. Duble yol yaptılar. Hatta bakan bir ara açıklama yaptı. Duble yol yaptıktan sonra da hız kaynaklı kazalar arttı diyor. Şimdi eskiden fiziki şartlar, yolların fiziki şartlarından dolayı kaza oluyordu. Şimdi yollar güzel, kaza gene var. Niye? Hız var. Öbür taraftan eski otomobillerin fren sistemleriyle şimdiki otomobillerin fren sistemleri arasında dağlar kadar fark var. Teknoloji gelişmiş, otomobillerin fren sistemleri gelişmiş. Buna rağmen fiziki şartlar iyileşiyor, teknolojik şartlar iyileşiyor, kazalar artıyor. İnsan problemi. Şimdi takva, müttaki olan bir insan, her şoförün müttaki olduğunu düşünün. Hatalı sollama yaptığı zaman hem bir masum cana kastetmek açısından Allah korkusuna sahip, hem Allah'ın kendisine verdiği can emanetine kastedeceğinden dolayı Allah'tan korkan bir insan bu hata yapar mı? Trafik kazalarına sebep olan her hataya bunu uyarlayabilirsiniz. Bir yıl yasa çıkarıyorlar. Cezaları artırıyorlar. Cezaların artmasına rağmen niye bu iş devam ediyor? İnsan unsuru var. Buradan yola çıkarak şunu da söyleyebiliriz ki her toplum için ister beşeri olsun ister ilahi olsun yasal düzenleme şarttır. Ama yasal düzenleme yeterli değildir. Onun için olsa gerek ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde yasal düzenlemelerden önce o yasal düzenlemeler riayet edecek insan tipini tahkim etmek istiyor. Bu insan tipi ise ibadetlerle oluşuyor, takvayla oluşuyor, zühdle oluşuyor, tefekkürle oluşuyor, zikirle oluşuyor. Bu cümlelerin hepsini alt alta topladığınız zaman İbadet, kulluk, takva, insanın yaşadığı dünyanın yaşanabilir olması içindir. Aksi takdirde Allah-u Teala'nın insanların kulluğuna hiçbir ihtiyacı yoktur. Trafik kazalarına kurtulamıyoruz. Cinayetlerden kurtulamıyoruz. Boşanmalar. Bir yılın yasalar geliştirdiler. Hayat şartları iyileşiyor. Bir eski ev hanımını düşünün. Dereye gidecek, çamaşır yıkayacak. Dağdan odun getirecek, ocak yakacak. Ocakta yemek pişirecek. Çocuğuna bakacak, beyine bakacak. Dayak yiyecek, hakaret işitecek eski hanımların durumunu hemen hemen hepimiz biliyoruz. Bir de bugünkü hanımların durumuna bakın. Çamaşırını makineye atacak, bulaşığını makineye atacak. Evini elektrikli süpürgeyle çekecek. Erkeğin hayat şartlarına bakın eskiye nispetle. Dağdan odun getirme derdi yok. Parayı basıyor bilmem nereden neyi alıyor. Parayı basıyor bilmem nereden neyi alıyor. Hayat şartları yükselmesine rağmen boşanma sayısı artıyor. Yani eskiden insanların daha çok mutsuz olması gerekiyordu. Eskiden boşanma oranının daha çok olması gerekiyordu. Hayat şartları çok zordu. Hayat şartları zor olan insanların stresli olmaları, gergin olmaları, kavgacı olmaları, kavga etmeleri, geçinememeleri, boşanmaları anlaşılabilir olur. Bugün bundan hiçbiri yok. Ama bugün boşanma sayısı çok. Niye? Eskiden hayat şartlarının zorluğuna rağmen takva fazlaydı. Bugün hayat şartları kolaylaşmış, takva azalmış. Çünkü takvayı yok eden öylesine çok vesile geldi evlerimizin içine girdi ki, televizyonuyla, bilgisayarıyla, okuldaki ilişkileriyle, çarşı pazar ilişkileriyle takvayı ortadan kaldıran, yani insanı karanlığa sürükleyen, yani insanı günaha sürükleyen o kadar şey arttı ki takva azaldı. Takva azalınca da karı kocaya tahammül edemedi, hadi eyvallah dedi. Koca karıya tahammül edemedi, hadi güle güle dedi. Ne kadar yasal düzenleme yaparsanız yapın bunun alamıyorsunuz. Öyleyse yasa gereklidir ama yeterli değildir. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de ahkam ayetlerinin hepsini toplasanız 500'e ya varır ya varmaz. Oysa 6000 küsur ayet var. Hatta Mehmet Kırkıncı diye birisini duymuş musunuz bilmiyorum. Var mı hiç duyanmış? Erzurumlu bir alimdir. Bundan ben 1989 yıllarında bir münazaram olmuştu da Allah'ın ahkamıyla hükmetmeyenler, kafirlerdir, fasıklardır, zalimlerdir. Maide suresindeki 3 ayet etrafında tartışmamız olmuştu. Beni terslemişti. Sen git demişti. Allah-u Teala'nın 6666 ayetinin içerisinde sadece 500 ayete mi sen dikkat çekiyorsun? Öteki ayetlere uyuyor. Yani ahkamı önemsemiyordu adam. O sayıyı da o vermişti o zaman. Tabii o zaman aklımda kalmış. Şimdi adamın anlamadığı şey bu. Allah yasa gönderiyor fakat yasanın yetmeyeceğinden dolayı o yasalara riayet edecek tipi tahkim etmek üzere diğer ayetleri gönderiyor. Ve hatta diğer ayetleri önce gönderiyor. Mekki sure dediğimiz sureler ve Mekki ayet dediğimiz ayetlerin hepsi iyi bir kul, iyi bir insana dönüş ayetlerdir. Ahkam ayetleri Medine'de geliyor. Önce o tipi oluşturuyor Allah-u Teala. O tipin üzerine de alın size yasa diyor. Bu tiple bu yasalara riayet edersiniz. Bu tiple bu yasalara riayet ederseniz toplumsal saadet tahakkuk eder. Dünya cenneti tahakkuk eder. Hem dünyada cenneti yaşarsınız hem de ebedi alemde cenneti yaşarsınız. Aksi takdirde hem dünyada cehennemi yaşarsınız hem ahirette cehennemi yaşarsınız. Sağlık problemleri. Karşılaştığımız en ciddi zorluklardan sağlık problemleri. Müttaki doktorların olduğu hastaneyi bir düşünün. Gelen her hastasını Allah'ın bir emaneti bilsin. Yapacağı her yanlışlıkta Allah'a hesap vereceği korkusunda olsun. İdarecisinin de aynı şekilde olduğunu düşünün. Bir din hassasiyeti olan bir doktor, yine din hassasiyeti olan bir özel hastaneye gidiyor. Bir ay sonra mı, iki ay sonra mı ne? Hastanenin sahibi çağırıyor doktor. Doktor bey diyor, ne oluyor ya? Senin elinde hiç laboratuvara hasta gelmedi diyor. O da diyor efendim, ihtiyaç duysaydım gönderirdim diyor hastayı laboratuvara. O ne demek diyor doktor bey diyor, hastayı laboratuvara göndermezsem ben bu hastahaneye nasıl hayatım tutacağım? Adam ticari bir müessese olarak bakıyor hastaneye. Ve doktorundan da istiyor ki hastane daha çok para kazansın diye önüne gelen hastayı zırt pırt laboratuvara yollasın. Git bilmem ne tahlil getir. Doktor diyor ki ben Allah'tan korkarım. Bu ne demek diyor ya. Ben hastamı dinlerim. Teşhisimi koyarsam diyor. Tedavisini yaparım. Koyamazsam diyor laboratuvara yollarım. Teşhisini koyamadım, teşhisine ulaşamadım bir hastayı diyor. Sen para kazanasın diye ben nasıl laboratuvara yollarım diyor. Takvanın giremeyeceği, takvanın girmediği, takvanın ilgilendirmediği hiçbir alanımız yok. Sağlık alanındaki problemlerimizin, trafik alanındaki problemlerimizin, yasa alanındaki problemlerimizin hepsinin temelinde insan, kul ve takva var. Takvanın ikame edildiği bir toplum, dünya cennetini yakalamış bir toplum demektir. Aksi takdirde şu anda içinde olduğumuz gibi takva nimetini yakalayamamış her toplum dünyada da cehennemini yaşamaktadır. Biz dünyayı kendi elimizle cehennem veya kendi elimizle cennet etme güç ve iktidarına sahibiz. Allah hepimizi müttakilerden karar kılsın.
Amin.
Allah hepimizi nefsimizin hoşuna gelecek şeylerle takva arasında kaldığımız yerde Yusuf aleyhisselam gibi, İmam Hüseyin aleyhisselam gibi, Hazreti Zeynep selamullahi aleyha gibi defleksen takvadan yana tepki verenlerden eylesin.
Amin.
Allah hepimizi 3 kuruşluk, 5 kuruşluk fani şeylere cezbolmaktan hepimizi muhafaza eylesin.
Amin.
Allah hepinize selamet versin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.